Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize ilk dönem sufilerin hayatlarından, biyografilerinden, hikmet sözlerinden, ilk dönem kurucu şahsiyetlerden bahsediyorlar. Muhterem hocam Muhasibi Hazretlerinden daha önceki programlarımızda biraz bahsetmiştiniz. Muhasibi rüya konusunda ilk sufiler üzerinde derin etkiler bırakmış ve melameti damarın varlığına işaret etmiş sufilerden birisi olarak biliniyor. Onun gençlik çağlarında oldukça katı bir zühd anlayışına sahip olduğu söyleniyor. Ve bu dönemde yazdığı En-Nesaihu'd-Diniye isimli eserde mal edinmeyi büyük bir fitne olarak, yani mal mülk edinmeyi büyük bir fitne olarak gördüğü söyleniyor Muhasibi'nin. Dilerseniz Muhasibi Hazretlerinin, Harisel Muhasibi'nin bu tavrından başlayabiliriz hocam. Yani mal edinmek ve zühd ne demek? Yani mal edinmek neden fitne Muhasibi'ye göre? Dilerseniz oradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim, mal kelimesi, mal ifade olarak mal, meyledilen şey anlamına geliyor.
Meyledilen şey, evet.
Yani mim, ye ve lam harfiyle şey kökünden gelen, meyletmekten bir yöneliş ifade ediyor.
Evet.
Böyle bir ilginç bir şey. Herkes mala, mülke meyleder. Hepimiz de meylederiz.
Evet.
Mala onun için, herkes meylettiği için mala mal denmiştir.
Evet.
Efendim, malın kendisi bizzat kötü değildir. Çünkü Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hubbel hayr diye Kur'an-ı Kerim'de kullandığı bir tabir var. Hubbel hayr, yani malı ahbebtu hubbel hayr diyor. Malı severim diyor. Yani malın kendisi bizzat nötrdür.
Evet.
İşte bu nötr vaziyetinde, yani pasif bir şeydir mal. Siz onu üretici, inşa edici veya yıkıcı olarak kullanabilir misiniz? Kullanabiliriz. Burada hiçbir mahsuru yok.
Evet.
Yani malın kendi özü itibariyle kötüdür, iyidir diye bir hüküm vermek mümkün değildir. Zekatı verilen mala kötü mal diyebilir misiniz?
Diyemeyiz.
Denmez.
Evet.
Efendime söyleyeyim, birisine sadaka olarak dağıtılan paraya siz kötü para diyebilir misiniz? Diyemeyiz.
Diyemeyiz.
Ve para olmadan da sadaka verir mi?
Sadaka verilmez.
Mal olmadan da zekat verilmiyor.
İslam'ın 5 şartından birisi zekat.
Evet. Ya bunları düşünürken biraz çok geniş düşünce platformunda ele almanın daha uygun olacağını düşünüyorum.
Evet.
Tabii Haris el-Muhasibi gençlik yıllarında yazmış olduğu eserde özellikle o En-Nesaihu'd-Diniye adlı eserinde mal biriktirmeyi, mal edinmeyi fitne olarak görüyor.
Evet.
Yani mal edinmeyin demek istiyor.
Yani katı bir zühd anlayışına sahip.
Evet. Dünyadan el etek çekmeye yönelik bir tavır oluyor bu.
Tavır oluyor.
Tabii o dönemde buna yönelmesinin de sebepleri var.
Evet.
Yaşadığı dönemler, İslam'ın futuhat dönemleri, pek çok ganimet geliyor. Pek çok para geliyor. Pek çok gelir var.
Evet.
Bu ganimet döneminde, bu gelir döneminde insanlar zengin oluyor. Lükse erişince o rahat ortamda o ciddi İslam, böyle takva üzere yaşanılan İslam, onun yerine seküler bir İslam geliyor. Onun için rahat İslam pek tavsiye edilmiyor.
Evet.
Yani korku İslam'ı, Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu savunuyor. Ben de o kanaatteyim. Korku halinde olan insan hep uyanık olur. Nereden bir tehlike gelecek?
Teyakkuz halinde oluyor.
Uyanık halde olur.
Evet.
Serbestlik ve relax, libero olan birisi ise onun rahatlığı içerisinde
rehavet halinde
harama da dikkat etmez, helala da dikkat etmez ve öne açıktır. Yediğini yer, içtiğini içer ve harama rahatlıkla dalabilir mi? Evet, dalabilir. Bunun örnekleri görülmüştür.
Evet.
Onun için Allah yakbitu yapsut, sıkar ve genişletir.
Evet, daraltır, genişletir.
O genişlik halimizi daraltmayla terbiye ediyor. Onun için daraltıyor. O genişlik zamanları bitiyor artık. Bizim darlık zamanları. O genişlik zamanlarındaki o zamanların kıymetini bilmediğimizi darlıkta anlıyoruz.
Evet.
Ve genişlettikten sonra da o darlık zamanlarını hatırlıyoruz. Biz şu anda rahatız ama yahu biz buralardan geldik buraya diyoruz ve o kabız halinde darlık zamanda yaşamış olduğumuz acı tecrübeler rahatlık hayatı içerisinde bizi yönlendiriyor, oryante ediyor. Bizi tepkili jet motoru gibi, böyle kuanda etkisi, ileri tepkili bir jet motoru gibi ileri götürüyor.
Evet.
Ama geçmişte çekmiş olduğumuz o sıkıntılar, Medine'ye hicret edenler oradaki rahatlığı görünce, hadislerde görüyoruz, sık sık Mekke'de çekmiş olduğu eziyetleri hatırlıyorlar. O hatırladıkları eziyet günleri, o cefa, o efendime söyleyeyim işkence günleri, o darlık günleri, o yokluk günleri, onun motivasyonu ve itekleyici gücüyle Medine'de Müslüman sahabe kalitesi yükselmiştir.
Evet.
Ve bu bir reel gerçekliktir. Onun için
yani
bu
dünyaya değil de dünyevileşmeye bir tepki sanki yani.
Aynı.
Evet, dünyevi.
Dünyevileşmeye sebep oluyor.
Sebep oluyor.
Dünya malı dünyevileşmeye sebep oluyor. Nitekim gençlikten sonra orta yaşlarda yazdığı Kitabul Mesail, Fizzüht ve Kitabul Mekasib adlı eserlerinde malın kendisi değil, malın kalpte sevgi olarak yer etmesinin insanda yıkıma yol açacağını ileri sürmüştür.
Malın kendisi değil, malın kalbe yerleşmesi tehlikesi. Ona dikkat çekmiş.
Yani,
evet.
Mala aşık olmayacağız. Türkçesi bu.
Evet.
Mala aşık olmak demek, mala iman etmek demek. Dünyaya aşık olmak, dünyaya iman etmek. Ahirete aşık olacağız, Allah'a iman edileceğiz.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuda da pek çok uyarılar yapılmıştır. Bu uyarılar da ayetleri okuyarak daha geniş bir platformda düşünebiliriz.
Evet.
Ve le ecrul ahiretu hayrul lezine amenu ve kanu yettukun.
Evet.
Evet, bu dünyada bir kar elde ediyorsunuz. Hayır, bunu bırak diyor. Ahirette verecek bir karşılık var. Sende takva varsa, Allah'a imanın da kuvvetliyse, ahiretteki ecrin, sevabın önemini öncelle ve ön plana al.
Evet.
Ayetler var. Hem de pek çok ayet-i kerimeler var.
Ahiretteki ecir daha fazla.
Tabii.
Evet.
O yine Yusuf suresinin son sayfasındaki ayet-i kerimede ve le ecrul ahireti hayrul lillezine takav. Bir insanda takva varsa o ahiretteki ecri düşünür. Ahiretteki sevabı düşünür.
Evet.
Bu şekilde davranmak efela taqilun, kafası çalışan, aklını çalıştıran insanlar böyle yapar.
Hmm, akıllı olmak yani demek
dünya
ahireti
kârı var,
insan.
Evet. Ahiret kârı var.
Evet.
Akıllı olan insanlar ahiret kârını düşünür. Dünya kârını düşünen insanlara Kur'an-ı Kerim imalı bir şekilde, dolaylı bir şekilde akılsız diyor.
Hmm, evet.
Yani halbuki insan hayvanlardan aklıyla ayrılır. Kullanabildiğimiz kadarıyla insanlaşırız. Akıl büyük bir nimettir, büyük bir kabiliyettir.
Evet.
Ve kullanılması lazım ama onun da doğru yönde kullanılması lazım. Kullanamazsanız olmuyor. Şurada 3 kuruş para elde edecek ama karşılığında elde edeceği faizden para elde edecek dünya kadar. Ama Allahü Teala da faiz yemeyin diyor. Allah bunu söylüyor. Ey Allah'ım, ben sana inanıyorum, varsın. Ama seni harcıyorum. Seni dinlemiyorum ben. Seni harcadım ve bu faizi alıyorum, zengin oluyorum. Bu davranış akılsız hayat ve aklın olmadığı bir hayat modu, hayat bir lifestyle, hayat tarzı oluyor. Akıl yok burada. Demek ki
evet.
Müslüman bir akıl entelektüel kuantisi var Batı'da. Psikologların bir ölçüm biçim yapıyorlar. O en fazla 23-25 o kadar.
Evet.
Bizde de var maneviyat intellektüel kuantitesi, akıl yaşı erkeklerde 33, kadınlarda 18. Bir kadının manevi entelektüel kuantitesi 18 ise ehli cennettir. ve en yüksek makamdadır. Bir erkeğin de 33 yaşında olması manevi, İslami entelektüel kuantitesinin, o da cennette en büyük bir zirveyi işaret ediyor. Erkekler cennette 33 yaşında, kadınlar 18 yaşında olacak, evet, diye. İşte Buhari-i Şerif'te, Sahih-i Müslim'de hadis-i şerifler var. Orada biliyorsunuz kişi cennette, ahirette akılları ölçüsü ve akılları derecesinde yer alacaktır.
Evet.
Bu 33 ve 18 aklını gösteriyor. Yoksa biyolojik olarak 18 yaşında, biyolojik olarak 33 yaşında manasına değil. Yani güçlü akıl, sağlam akıl.
Olgunluk yaşı yani. Olgunluk yaşı. Tekamül etmiş yaş.
Ümmetin ömrü de zaten 66 sene, 70 sene. 33'te biraz ona da delalet ediyor. Evet. Çünkü ömrümüzün yarısı uyumakla geçiyor, yarısı da yaşamakla geçiyor. Dolayısıyla 33'ün o bakımdan da hayat...
Hayatta kaldığımız süre yaklaşık 30 gibi.
Allah'ın el-hay, evet, esmasıyla alakalı bir yönü var.
Evet.
Yaşadığımız süre dünyadan sayılıyor. Uyduğumuz süre ahiretten sayılıyor.
Ahiretten sayılıyor.
Uyduğumuz zaman biz ölüyoruz. Ölmek, evet, demek ahirete gitmek demek.
Evet.
Uykumuz ölüm demektir. Uykumuzun ölüm manasına geldiğini Zümer suresi 42 numaralı ayet-i kerimede Allah şöyle anlatıyor. Diyor ki Allahu yetevaffel enfusu hina mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Yani siz ölünce ölüyorsunuz, vefat ediyorsunuz ama uyuyunca da ölüyorsunuz diyor. Ayet bu.
Evet.
O zaman ben uyuduğum zaman ölüyorum, yani ahirete gidiyorum. Demek ki günlük 24 saatin 8-9 saat uyuyorum ya, ahireti yaşadım anlamına geliyor. Ayet-i kerimeye göre bu. Geri kalanında da aklım başımda, bu dünyayı yaşıyorum. O zaman yaşadığım 66-70 sene neyse, işte o kadar yaşadın ve öldün. Allah rahmet eylesin, bitti. Bir de bu yönden böyle bir açılım var.
Evet.
Bana soracak olursanız 33. Ve bu 33 peygamberimiz söylediği gibi Hazreti İdris aleyhisselama da bu 33 rakamı gelmiş. İman ve akıl olgunluğu en yüksek mertebe, kemalat, 33 yaş kemalatı. Ama buradaki zaman tekamülü ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün zamanlar tekamülü ifade eder. Hal ifade eder. Dikkat edin. O İdris'i, Hazreti İdris'in Allah'tan aldığı hikmet, Mitra dini, eski Mısır hak dini, İdris aleyhisselama gelindi. İskenderiye ve Tep rahipleri, din adamları tarafından işlenmiş. Ve o Tep rahiplerinin anlatmış oldukları dini öğretilerin %70'i, %80'i Hazreti İdris'ten geliyor. Oradan Yahudileri etkilemiş, Mısır piramitlerini yapmak ve orada içi olarak çalışmak suretiyle Yahudiler bu kültürle etkileniyor. Daha sonra o Yahudilikten bir tür Hristiyan Rodos şövalyeleriyle birlikte bir masonluk teşkilatı kuruluyor. Kökeninde Yahudiler, Yahudilerin kökeninde eski Mısır dini, eski Mısır dininin arkasında Hazreti İdris var. Masonluk en büyük olgunluk derecesi, farmasonluk 33 derece değil mi?
Evet.
Bakın dikkat edin, o farmasonluktaki 33 dereceki olgunluk ta Hazreti İdris'e kadar dayanan bir kökü var onun. Bizde de var işte bu. Kadının ahiret yaşı 18, gençliktir. Kadın ahirette genç olacaktır. Erkekler genç olmayacak, olgun olacaktır. Genç ile olgun arasında fark var.
Evet.
Yani 18 yaşın bir gençliği var, 30 yaşında olgunluğu var. Demek ki biz erkekler ahirette 33 yaşında olmamız bir olgunluğu, kadınlar da 18 yaşında olması da bir gençliği, hayat, aşk onu ifade edecek. Ahirette o cennetteki yaşamı, hayatı anlamaya çalışırken bu mantık kurgularının temeli üzerinden hareket edersek çözüm daha kolay olacak ve cennetin mahiyeti hakkında bir adım daha ileri gitmiş olacak mıyız? Evet olacak.
Evet.
Hadis-i şerifte de herkes cennette akılları ölçüsünde derece alacaklardır. Akıl derecesine cennetteki derece o olacak. Avam aklına sahipsin, avam aklına sahip olursan ahirette sana avam cenneti verilecekler. Havas aklına, akıl yapısına, mantık kurgularına sahipsen, o yazılıma sahip olabildiysen ona göre havas cenneti, ehasül havasa da ona göre cennet verilecek.
Evet.
Bunları hep akıl okumaları çok farklı bir şey.
Herkesin derecesi farklı olacak ya.
Şimdi iş dünyasında önemli birisiymiş. Bilmiyorum ben. İşte geçen cuma namazını kıldık. Böyle Balgat'ta bir nezih bir yer var. Orada yemek yiyoruz. Ama bayağı büyük bir müessesenin CEO'suymuş. Bu gibi iş felsefesi üzerinde duruyor. İnsan felsefesi, ondan sonra işçi. Yani böyle bu gibi insani kavramlar, hümaniter kavramlar üzerine çok duruyor.
Evet.
Orada bu akıl okuması, akıllı okuyabilmek konusunda biraz fakir, aklımızın erebildiği kadar bir şeyler anlatmaya çalıştık. Çünkü o bugünkü internetin yetiştirdiği gençliğin aklını okumaya çalışıyor. Anlattı çok güzel. Bildiğimiz şeyler ama güzel bir tekrar yaptı bize göre. Ve doğru bir okuma yaptı. Doğru okuma yapması benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim dedim. İş dünyasında çalışıyorsunuz. Yahudiler var. Yahudi aklı nedir? Yahudi aklı büyük bir akıl. Rahmetli Emin Acar Hoca derdi ki bize, İngiliz aklıyla Yahudi aklı çok kaliteli bir akıldır.
Evet.
Analitik bir zekadır bunlar. Ve analitik yaklaşırlar. Programlarını böyle 5 senelik, 10 senelik değil, 50 senelik, 100 senelik, 500 senelik, 1000 senelik böyle programlar yaparlar. Yani bunların şeyi bu, akıl yapısı bu. Ben dedim gençlik yıllarında 1975 senesinden 1995 senesine kadar tam 20 yıl kendim Yahudi aklı, dünyaya hakim akıl bu. Rothschild'ler, Soros'uydu, Bilderberg'leriydi. İşte artık o Yahudi 13-14 tane aile var. Bütün dünyaya evet. Hakim olan. Bunların benim aklımı okumam lazım. Ne yaptıklarını görüyorsun. O yaptıklarını değil. O yapılanların arkasında onu kurgulayan akıl ne? Onun benim yazılımını çözmem lazım. Bir füze alıyoruz Rusya'dan. Yazılımını değil mi? Onun peşinde koşuyoruz. Füze değil, yazılımı önemli. Dünyaya hakim olan egemen güç. O değil. O üst aklın aklını hangi paradigmalar üzerine oturmuş? Anlayabilmek için tam 20 sene, 21 sene Time dergisi okudum. 58 milyon basıyor.
Evet.
Ve bu dergiyi çıkaranlar da işte bu akıl çıkartıyor. O zaman bu dergiyi çok iyi okursanız Yahudi aklını okuyabilirsiniz. Yahudi aklını okumak demek bugünkü dünyada üst aklı okumak demektir. Üst aklı okuyamayan devletler esir devlet olmaya mahkum değil mi? Evet mahkumdur. O zaman esir olmaktan kurtulmak için, esir devlet olmaktan kurtulmak için bu üst aklın paradigmalarını, üst aklı oluşturan kompartımanların özellikleri, akıl kompartımanları, akıl kategorilerinin özelliklerini bilmek lazım. İşte orada siyaset var, onu okuyoruz. Kültür var, onu okuyoruz.
Evet.
Movie var, sinema var, onu okuyoruz. Sosyalite var, onu okuyoruz.
Futbol var.
Efendim, yok futbol falan değil.
Evet.
Orada şöyle, yani sosyal alanlarda bir üst beyin nasıl kendi dergisinde kurgu yapmaya çalışıyor.
Evet, Time dergisi.
Tam 21 sene bunu okudum.
Hı
hı. Bunu okuyunca Masonluk aklını da anladık, Yahudi aklını da anladık. Bir dereceye kadar çözmeye muvaffak olduk. Benim vardığım sonuç, Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazretlerinin Yahudi psikolojisini anlatıyor ya, onunla üst üste tam anen uyuştu. Kur'an-ı Kerim'de bak,
evet.
Allahü Teala Hazretlerinin bize vermiş olduğu tespitler var. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse yarısı hep Yahudiler anlatıyor. Yahudiler 50 milyon kişi. Hindular 2,5 milyar, 3 milyar. Müslümanlar 2 milyar. Efendim Hristiyanların sayısı 3,5 milyar. Bütün 7 milyarlık dünyada Cenab-ı Allah 50 milyonluk Yahudi azınlığı anlatıyor. Hep Yahudi peygamberler, Yahudi ahlakı, Yahudi aklı, Yahudi davranış biçimleri hep bunu anlatıyor. Bundan başka da kitap gelmeyecek. Allah Allah. Son kitap oturmuş sadece Yahudi anlatıyor. Niye Yahudi anlatıyor? Bugünkü dünyayı genel görüntüsüne baktığımız zaman niçin Kur'an-ı Kerim'de Yahudi merkezli anlatım olduğunu o zaman anlarız.
Evet.
Dikkat edin. Büyük tehlike, uyanın. Burada antisyonizm diye bir şey yok. Sadece etnopsikoloji bir tespit var burada. Başka bir şey yok. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'de tefsirden bir şey çıkaramıyoruz. Time dergisinden çıkarttım ben.
Evet.
Aklı oradan okudum. Daha başka okunacak ekonomi alanında bir okumak mı lazım? Ekonomiyi bilmediğim için ben onu okuma yapamadım. Ancak bir Time dergisi üzerinden yaptım. Siyon'un dikkatini çekti. Ben hiç düşünmemiştim dedi. Hocam bu doğru dedi. Oradaki aklı okumak, derginin aklını okumak, o üst aklı okumak demek.
Evet hocam, Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocam, tasavvufta hal kavramı üzerinde duran kanaat, zühd, üns, yakin, havf, muhabbet, haya, sıdk ve ihlas gibi kavramları hal diye ortaya koyan ve hallerin kontrol altında tutulması ve kitap sünnette dayandırılması gerektiğini söyleyen ilk sufilerden birisi de muhasibidir deniliyor. Yani hallerin kontrol altında tutulmasını muhasibi tavsiye ediyor. İşte kitap sünnete dayandırmak gerektiğini söylüyor. İşte sıdk, ihlas, haya, zühd, üns, pek çok hal var. Bunları Kur'an ve sünnete dayandırmak nasıl olacak? Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestain. Bu insandaki halleri şeriata bağlamak.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'e dayanacak. Efendimiz söyleyeyim, hadislere, peygamberimizin sünnetine dayanacak. Dayanırsa yaşadığınız halin meşruiyeti var. Şimdi zühd, dünyadan el etek çekmek. Hristiyan rahiplerinin dünyadan el etek çekmesi var. Hinduların da o Tibet Lama, onlar da dünyadan el etek çekiyor. Belgesellerde izliyoruz. Öyle değil mi?
Evet.
Zühd hayatı hakikaten. İngilizce ot diyorlar. O harfi Diyarbakır'ın D'si. İki tane D. Ot, zahit, zühd. Yani o lamaların Himalaya dağlarında, Tibet'teki ibadethanelerindeki dünyadan el etek çekmeleri ile Hristiyan rahiplerin dağların başında kendilerine çapıl, küçük kilisecik,
evet,
inşa edip bir ömür orada geçirmeleri, insanlardan uzak kalmaları ve daha diğerleri de var tabii. Ben dominant örnek olarak dinleyicilerimiz bunları bildiği için o referans üzerinden anlatımı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Hindularla Hristiyanların, zahitlerinin züğüt hayatları Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu? Uymuyor.
Evet.
Bizim zahitlerimiz evlendiler. Ama Hristiyan zahitleri evlenmedi. Hindu zahitleri evlenmediler. Ve evlenmemek de peygamberimiz izabukum şirarukum, içinizde en şerlileriniz, en kötüleriniz bekar hayat yaşamayı tercih edenlerdir diyor. İşte bir züğüt, üns, havf, bütün bu yaşanan hallerin Kur'an-ı Kerim'e bağlanması, peygamberimizin hayatına bağlanması. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun. Peygamberimiz evlenmiştir. Hani bekarlık yok mesela. Ve fakirlik, fakirliğin peygamberimiz en derin, en dip anlam örgülerini kendi ruhunda bizzat karnına iki taş bağlayacak kadar aç kalarak yaşamıştır. Yokluk yaşamıştır. Hazreti Ayşe annemize sordular. Abdullah İbni Abbas soruyor veyahut da Abdullah İbni Zübeyir, bu iki sahabeden birisi. Teyzeciğim diyor, Abdullah İbni Zübeyir olacak muhtemelen.
Evet.
Diyor ki, siz peygamberimizin evindeyken ne yerdiniz, ne içerdiniz diyor. Parmağını şöyle kaldırmış, iki parmağını. Esvedan, esvedan diyor. İki siyah, iki siyah diyor. Ve ekliyor. Elma'u ve temru. Su yer, hurma yerdik. Sürekli yediğimiz yiyecek bu. Başka bir yiyecek yok. Bazen onu da bulamazdık diyor. Yani su, hurma, su, hurma. Her gün bal yesen baldan bakarsın değil mi? Yani onun için evet. İki siyah diyor. Aynı yemek. Uzun yıllar öyle lüks, ekstra bir yemek yemedik diyor. Basit yedik, basit içtik diyor. Basit bir hayat yaşadık diyor. O zaman bizim de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi yapmamız mümkün değil. O bizim için bir imajinasyon, bir hayal, halüsinasyon, böyle kurgudur, başka bir şey değil. Hiç kimse de yok. Sabahleyin oturuyorum kahvaltıma, 11 çeşit yiyecek var. Akşam yemeğe oturuyoruz, 6-7 çeşit yiyecek var. Peygamberin sofrasında günde bir defa sofra var. O da yemek pek olmaz da ayda bir defa yemek pişiyor. Hep su, hurma, su, hurma. Yemek evet. Olursa da bir ekmek, bir de tek çeşit yemek. O kadar. Herkes kendi yumruğunun büyüklüğünde yemek yiyecek. Daha fazla yemek yemeyecek. Sofradan aç kalkılacak. Yani doymak üzere oturulmayacak. Yemek üzere oturulacak. İşte Peygamberimizdeki bu kriterleri esas aldığımız zaman bizim de hayatımız bu şekilde Kur'an sünnet merkezinde şekillenirse bu şekillenme bizi yanlışlara götürmez.
Doğruya götürür.
Doğruya götürür. Evet. Haller hepsi mutlaka sünnette bir karşılığı olacak. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'de karşılığı olacak. Muhterem Osman hocamıza bir mesele arz ettim bir gün.
Evet.
Bana şöyle söyledi. Hocam dedi, bu bahsettiğiniz konu Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok hocam dedim. Peki hiç hadislerde rastladınız mı dedi. Hocam orada da rastlamadım. Ben hadis külliyatını bitirdim. 28 yıldan beri hadis okuyorum. 27 sene daha önce de tefsir okudum.
Evet.
Yok dedim. Kur'an'da ve hadiste yoksa mesele kapanmıştır, bitmiştir. Bu mesele yok dedi. Tamam. Düşündüm. Hakikaten Kur'an'da yok, hadiste yok. Ben bunun üzerinde niye duruyorum? Gerek yok.
Evet.
Kur'an'da hadiste varsa meşru bir zemin üzerinde onun üzerine bir yorum yapabilirim. Onun üzerine bir yorum getirebilirim. Ama Kur'an'da bir hakikati yok. Kur'an'da aslı esası yok. Hadiste sünneti bir aslı esası yok. Ben evet. Bunun üzerine nasıl durabilirim ki? Onun için Kur'an-ı Kerim ve sünnet birbirinden et ve tırnak gibi, et ve kemik gibi ayrılmaz. Aynı anda beraber mütalaa edilecek. İşte onun için o Ebu Bekir, Ebu Eyyub Sahtiyani evet. Hazretleri birisi geliyor diyor ki, siz diyor hep hadis konuşuyorsunuz, hep hadisten bahsediyorsunuz. Kur'an'dan bahsetseniz olmaz mı diyor. O da diyor ki, Kur'an'dan bahsedip de Peygamberimizin hayatından yansımasını bulmamak ve araştırmamak bir dalalettir diyor. Bir yanlışlıktır diyor. Yani mesela diyor, Kur'an-ı Kerim'de zekat verin diyor. Malınızın 1/4'ünü verin diye ayet var mı? Yok. Günümüzde de var bunlar. Kur'an yeter diyor. Peygamberimiz de yaşamış. Soruyorum, sen zekatı nasıl veriyorsun diyorum. Sünnete göre veriyor yine. Kur'an'da 1/4 diye belirtmemiş. Öğlen namazının farzını kaç rekat kıldın diyorum. 4 kıldım. Sünnete göre kılıyorsun. Kendi tekzip ediyor. Peki sen geceleyin uyudun. Uyuduğun zaman ihtilam oldun. İhtilam olunca, kötü rüya görünce vücudundan meni çıktı. Uyanınca yıkanıyor musun? Yıkanıyorum. Peki bunun Kur'an diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de delili var mı? Bakıyor, yok. Uyuyup da ihtilam olunca, meni gelince gusül abdesti alın diye bir ayet yok Kur'an'da. Neye göre yıkanıyorsun? Hadis-i şeriflere göre. Bugünkü hadis inkarcılarının gitmiş olduğu yolun sakatlığı bakın nasıl ortaya çıkıyor. Bu sakatlık işte Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde yaşadığımız tasavvufi hayatı değerlendirirsek sıfırlanacaktır. Bu yanlışları düşünmeyecektir.
Evet.
Çünkü Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim'in pratik şeklinden başka bir şey değildi. Kur'an teorik bir kitap. Teori kitabı, yazılı bir şey. Bu yazılı bir şey. Hayata dökünce nasıl olur? Cevap. Yazılı olan Kur'an-ı Kerim teori kitabıdır, teoridir. Yazılı bir şeydir nihayet. Yaşamsal bir değeri yok, hayati bir değeri yok. Kitaptır, yazılıdır. Peygamberimiz yaşayınca hayat olarak değer bulmuştur. Peygamberimizin hayatı sünnetleri Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmış biçimidir. Ve onun gibi anlamamız gerektiğine dair de Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet var. Kendi kafanıza göre değil. Peygamber nasıl anladı Kur'an'ı öyle anlayın. 58 tane ayet var. Kur'ancılar bunu da atlıyorlar. Bu ayetleri de atlıyorlar. Yani İslam'ı yaşayacaksın, Kur'an-ı Kerim'i yaşayacaksın. En iyi yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onu örnek al. Bunu atlıyorlar ve yığınlan. 58'e yakın ayet var. Düştükleri hataya bakın. Vardıkları sonuçlarda da düzgün bir netice elde edemiyorlar. Kendileri de şaşkınlık içinde. Kur'an-ı Kerim yetmiyor. Yetiyor da yetmiyor. Namaz kılın diyor ama rekatını söylemiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlattıysa ona göre. Bitti. Aklıma şu geliyor. Sırf Kur'an bize yeter diyenler acaba hadisleri ihmal ederek bunlar sokaklarda her yerde cenabet mi dolaşıyorlar? Benim aklıma şahsen böyle geliyor. Tabii günahını almayız kimsenin ama ister istemez geliyor. Peygamberimiz Kur'an'dan başka bir şey mi yaşadı? Ve ondan daha mükemmel yaşayan var mı? Ve ondan daha iyi yaşayan var mı? Daha iyi anlayan var mı? Yok. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'i peygamber aynasından görmemiz emrediliyor. Peygamberin hadisleri üzerinden önce hadis okuyacağız, ondan sonra tefsir okunacak. Önce tefsir, ondan sonra hadis değil. Önce bir yaşama biçimi. Yaşanan şey bana daha yakın.
Pratik olan daha yakın.
Yazılı olan, teorik bana biraz daha uzak.
Evet.
Teoriyi anlamayabilirim. Ama anlamış bir zatın, peygamberimizin yaşadığını daha iyi anlayabilirim. Çocuk geldi, işte peygamberimizin merhamet sahibi olduğuna ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bir yetim geldi, yetimin babası olmadığı için saçını arkaya doğru sıvazladı. İşte Ramuz ile hadisi okumuştum. Annesi yok dediler, saçını öne doğru okşadı. Babası öldüyse arkaya doğru şöyle okşanır. Annesi öldüyse öne doğru okşanır. Bir peygamberimizin merhamet olayı toplumsal olarak sosyal hayatta nasıl tezahür eder, şekillenir, biçimlenir, ortaya nasıl çıkar? İşte hadis-i şerif bir tanesini anlatıyor bunun.
Evet.
Yetime merhamet nasıl olacağı anlatıyor. Öbür taraftan hayvanı olan merhametini anlıyoruz. Mekke'nin fethinde, Mekke'ye 25 kilometre kare, Cemcum denilen yere yakın bir yerde Merruz Zahran diye bir yer vardı. Bir dağ burada, bir dağ burada, dağın ortasından ordu geçecek. Peygamberin baktı ki bir tane köpek yavrularını emziriyor. Sahabe-i kiramdan birisine dedi ki bu köpeğin önünde bir engel yap, elini şöyle tut. Gelenler bu köpeğe çiğnemesin, bu köpeğe rahatsızlık vermesin, bu köpek yavrularını rahatsız emzirsin diye o sahabe bütün İslam orduları, 10.000 kişilik ordu geçerken elini açtı. Sahabeler onu gördüler, açırdılar ve köpeğe rahatsız etmeden bütün ordu geçti gitti.
Evet.
Şimdi peygamberimizin merhametini anlatırken insanlara merhameti, hayvanlara merhameti, bitkilere merhameti, haşerata merhameti, kuşlara merhameti, bütün varlıklara, cinlere merhameti, insanlara, kafirlere, her şeye merhamet etmiş peygamberimiz. Ümmeti duasının sırrı bütün mümin ve kafir herkesi kapsamıyor mu?
Evet.
İşte onun hayatında canlı örnek görüyoruz. Onun için hadisleri okuyarak başlamamak lazım. Burada tasavvuftaki ünüs, efendim söyleyeyim, yakin, havf, muhasebe, haya, muhabbet, ihlas, sıdık, bir sürü böyle yaşanan haller var. Peygamberimizde de bu haller vardı. O nasıl yaşamış? Doğrusunu yaşamış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de ifadesi nasıl acaba? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Eğer bizim yaşadığımız sıdk, peygamberimizin yaşadığı sıdka benziyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan sıdkı benzeşiyorsa, aynı ise o zaman o sıdkı, o doğruluğu hal olarak bizim yaşamamızda bir mahsur yok.
Bir mahsur yok. He.
Sapabilir. Bizim sıddıkiyetimiz mesela adam içki içiyor. İçki içeni hoş görüyoruz. Ya işte içki iç diyoruz. Yani insana bir muhabbet besliyoruz vesaire. Halbuki men ra'a münkeran felyugayyirhu biyedihi. Kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin.
Evet.
Gücü yetmezse diliyle. ona da gücü yetmezse kalbinden buz etsin diyor. Yani bütün bunları hep düşünmek lazım. Hep anlamak lazım. İşte ayet var. Peygamberimiz tarafından uygulanması var. İkisini bir arada mütalaa edeceğiz. Biz o aynada kendimizi göreceğiz. Saçımız dağınıksa düzelteceğiz. Elbisemiz, efendim söyleyeyim, kıyafetimizde bir kusur varsa, kravatımız düzgün değilse, elbisemiz ütülü değilse onu farkına varacağız.
Evet.
Ayakkabımız boyalı değilse boyalı olmadığını göreceğiz. Boy aynası, Kur'an-ı Kerim ve sünnet. O boy aynasını önümüze koyacağız. O aynada görüntümüze bakacağız. Biz ne kadarız? Kaç kilo çekiyoruz? Bunun ölçüsünü gerçekleştirdikten sonra artık o yaşadığınız hali yaşayabilirsiniz. Yoksa gider bir adam öldürene yardım edebilirsiniz. Sıdık adına. Bir emperyal güce sırt verebilir, ona destek olabilirsiniz. Sıdık adına. Sıdık adına nicelerin hakkında yiyebilirsiniz. Öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an-ı Kerim'i yaşayan peygamberimizde de böyle bir şey yok.
Evet.
Hazreti Ayşe annemizin anlattığı gibi peygamberimizin hayatı ve kânet ahlâkuhu ibâreten minel Kur'an, Kur'an'dan ibaretti. Onun için peygamberimize homo koranikus, evet. Kur'an insanı diyoruz. Peygamberim Kur'an insanı, o kadar. Kur'an insanı varsa odur, sen değilsin. Senin kirlenmiş, sekülerizde olmuş, kafan anlamıyor bunu. Peygamberimiz aklı temiz, kalbi temiz. Kalbi temiz ve aklı temiz olanları Kur'an kendini açar. Ve tebliğ edeceği için Kur'an'ı en iyi onun bilmesi lazım. Tebliğ o farz ona.
Evet.
Bize de farz ama peygamberimiz gibi farz değil. Birinci dereceden farz. En iyi Allah ona anlamasını sağladı. O zaman en iyi anlayan üzerinden anlamaya çalışmak en akıllıca yol olacaktır diye
Allah
düşünüyorum.
Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.